Ayrım 16, Kanun Dışında, Cengiz Erdinç, Murat Toklucu, sayfa 146. Esat Selçuk, müthiş Türk. 1950'li yıllarda büyük bir dönüşüm geçiren Türk basınının bu dönemdeki dikkat çekici yeniliklerinden birisi seyahat yazıları alanında yaşanmıştı. O zamana kadar seyahat yazıları genellikle çeviri yazılardan ya da dış ülkelere başka bir vesileyle giden Türk gazeteci ve yazarların izlenimlerinden oluşuyordu. Gidilen yerlerde nispeten kolay ulaşılabilen ve Türk kamuoyunun az çok fikir sahibi olduğu ülkelerdi. 1950'li yıllardan itibaren Hürriyet Gazetesi ve Hayat Dergisi başta olmak üzere birçok yayın organı bu alanda atılım yaptı. Artık gazeteci ve yazarlar yalnızca seyahat izlenimleri yazmak için yurt dışına gönderiliyor, uzak ve az bilinen ülkelere yapılan seyahatler daha çok ilgi görüyordu. Gazete ve dergiler ilgi çekeceğini düşündükleri ülkelerle ilgili yazı dizilerini günler öncesinden radyo reklamları ve sokak ilanlarıyla duyuruyordu. Basında büyük bir rekabet başlamıştı. Ancak dünyanın öbür ucuna eleman göndermek çok maliyetliydi ve her basın kuruluşu bunun altından kalkamazdı. Bu nedenle bazı gazeteler gazeteci ya da yazar olmayan ama okuyucunun ilgisini çekecek ülkelere seyahat eden Türklerin izlenimlerini ve çektikleri fotoğrafları kullanmaya başladı. Ulaşım, konaklama ve benzeri maliyetler olmadığı, yalnızca yazılara telif ücreti ödendiği için masrafsız denebilecek bir yöntemdi bu. Akşam gazetesinin 1960 yılı sonlarında duyurduğu yazı dizisi de bunlardan biriydi. Gazetenin İstanbullu Esat Selçuk adlı okuyucumuz büyük bir dünya seyahatine çıkmıştır. Afrika'yı baştan başa dolaştıktan sonra Orta Doğu ve Uzak Asya'ya geçmiş, Pakistan'ı, Afganistan'ı, Burma, Siam, Singapur, Hong Kong ve Japonya'yı ziyaret etmiştir diye tanıttığı yazı dizisi 1961 yılının ortalarına kadar aralıklarla devam etti. Esat Selçuk ziyaret ettiği bazı ülkelerin kral ve devlet başkanlarından demeç alıp fotoğraf çektiriyor, bazılarında o ülkede görevli Türk diplomatlarla konuşuyor, bazılarında ise yalnızca izlenimlerini yazıyordu. Çektiği fotoğraflara diyecek yoktu ama izlenimleri en hafif tabirle yüzeyseldi. Örneğin, Japonya 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışıyor diye yazıyor ama yaraları nasıl sarmaya çalıştıkları ilgili hiçbir ayrıntı vermiyordu. Dipnot Esat Selçuk, Japon gençliği çok çalışmak zorunda. Akşam 1 Mayıs 1961. Herhalde bunu yazabilmek için dünyanın öbür ucuna gitmek gerekmez de Avustralya'nın yerli halkı aborjinleri ise bana Afrika'yı hatırlattılar. Ama Afrika zencilerinin saçları kıvırcık olur, bunlarınki püskül püskül sarkıyor diye anlatmıştı. Dipnot Esat Selçuk, ıssız yerde bir kadın tek başına bar açmış, akşam 16 Ağustos 1961. Gittiği yerde iyi karşılanmışsa oranın halkını yere göğe sığdıramıyordu Esat Selçuk. Söz gelimi kendisine büyük misafirperverlik gösteren Tokyolular mükemmel insanlardı. Çalışkanlık deseniz onlardaydı, nezaket deseniz onlardaydı. Selçuk'un bu insanlar 2. Dünya Savaşı'ndan nasıl yenik çıkmış aklım almıyor diyerek nezaketle savaş kazanma arasında paralellik kurmasına takılmamak gerekiyordu. Zira yazılarının çoğunda bu tarz analizler mevcuttu. Eğer gittiği yerde Tokyo'daki gibi sıcak karşılanmamışsa bu kez bölge halkını topyekün yerin dibine sokuyordu. Örneğin o yıllarda ABD'nin işgali altındaki Okinawa adasında kendisini Türk yazar olarak tanıtmasını kimsenin umursamamasına belli ki sinirlenmişti. Okinawalıların turistlere buraya niçin geldiniz, bizler yabancıyı sevmeyiz bunu bilmiyor musunuz der gibi baktıklarını, taksicilerin turistleri kazıkladığını yazıp yabancıları soymak konusunda bu Pasifik adası ile kimse yarışamaz tespitini patlatıveriyordu. Bir restoranda otururken genç bir kızın gelip burnunu okşadığını ve ''Niçin sizin burnunuz böyle de bizimki içeri kaçık?'' dediğini söyleyen Esat Selçuk, laubalilik olarak değerlendirdiği bu harekete iyice sinirlenmişti. Okinavalıların burun okşama hareketini adet haline getirdiğini ve sürekli batılı turistlerin burnunu okşadığını iddia eden Selçuk, turistlerin buna engel olmak için burunlarına yağlı krem sürdüklerini de öne sürüyordu. Yazının sonunu Okinawa'nın başlıca ihraç mallarının başında ananas, buz ve yılan derisi geliyormuş. Allah her yere bir servet vermiş, buraya da her nedense bunları nasip görmüş. Doğrusu yanılmamış da diye bağlayarak ada halkına size müstehak demeye getirmişti. Dipnot esas Selçuk Okinawa yabancıları soymak hususunda bu Pasifik adası ile kimse yarışamaz. Akşam 8 Mayıs 1961. Selçuk'un tüm izlenim yazılarında ortak nokta gittiği yerlerdeki kadınların giyimiyle ilgili bilgi vermesiydi. Tayvan'ın başkenti Taipei'yi anlatırken kadınların yandan yırtmaçlı ve adeta bele kadar bacakları meydana çıkaran etekleri insanın dikkatini çekiyor. Ama benden başka kimsenin aldırdığı yok demiş ve bir kadın bu kılıkta Beyoğlu'na çıksa acaba hali nice olurdu diye sormuştu. Tayvan'ın güneyindeki Tainan'daki lokantalarda servis yapan genç kadınlarınsa müşterilerle aşırı samimi olduğunu, inşaatlarda erkek işçilerin arasında şort giymiş kadınların çalıştığını anlattıktan sonra acaba kimsenin aklına bu kadınlara sarkıntılık yapmak gelmiyor mu diye erkeklere sorduğunu anlatıyordu. Sorusu herkesi çok şaşırtmıştı. Hakikaten kendisi dışında kimsenin aklına böyle bir ihtimal gelmemekteydi. Kadın yüzünden hiç cinayet işlenmemesini de çok ilginç bulmuştu Selçuk. Endonezya'yı ise sokaklarında kadınların çıplak dolaştığı memleket diye özetlemiş ve Müslüman kadınların dahi yolda göğüsleri meydanda dolaştıkları bilgisini vermişti. Zaten diyordu esas Selçuk, bunların Müslümanlığı da başka bir türlü. Mesela bazı köylerde ahali namaza ezanla değil davul çalınarak çağrılıyormuş. Esas Selçuk bu performansına rağmen seyahat yazarlığında giderek yükseliyordu. Akşamla birlikte Hayat dergisine de yazmaya ve ünlü Türk gezgin diye anılmaya başlamıştı. Bu yayın organlarının birer gazeteci kimliği çıkardığı Selçuk artık her yere daha rahat girip çıkabiliyordu. 1963 yılı ortalarına kadar gezi yazılarını sürdürdü ama o tarihten sonra adı duyulmaz oldu. Ta ki 1965 yılına kadar. 18 Mart 1965 tarihli gazetelerin birinci sayfasında Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Türk halı tüccarı Necdet Kumbaracıların öldürüldüğü haberi vardı. Cinayet kendisinden 1,5 aydır haber alamayan İstanbul'daki kardeşinin Almanya'ya gidip polise başvurmasıyla ortaya çıkmıştı. Necdet Kumbaracıları dükkanında öldüren katil cesedi çelik kasaya koymaya çalışmış ama sığdıramayınca parçalara ayırıp öyle koymuştu. Katil zanlısı olarak aranan kişi 34 yaşındaki Esat Selçuk'tu. Alman polisinin açıklamasına göre öldürülen kumbaracılar yaklaşık bir senedir sürekli Esat Selçuk'la görülüyordu. Ortadan kaybolmadan önce de dükkan komşularına birlikte halı almak için uzun bir seyahate çıkacaklarını söylemişti. Dipnot, Hamburg'da bir Türk'ün cesedi sandıkta bulundu. Hürriyet, 18 Mart 1965. Almanya'da bir Türk tacirinin cesedi kasa içinde bulundu. Cumhuriyet, 18 Mart 1965. Hamburg'da bir Türk boğularak öldürüldü. Milliyet, 18 Mart 1965. Ertesi gün gazeteler Almanya'dan kaçtığını ve Interpol tarafından aranmaya başladığını yazdıkları zanlıyla ilgili başka ayrıntılara da yer veriyordu. Esas Selçuk gazete ve dergiler adına gezdiği ülkelerde çok sayıda kişiyi dolandırmış, soygun ve kaçakçılık başta olmak üzere başka suçlara da karışmıştı. Haberlerde Esas Selçuk'un geçmişiyle ilgili bilgiler de vardı. 1931'de doğan Selçuk 3 yaşında Darülaceze'ye teslim edilmiş ve bir yıl sonra evlatlık verilmişti. 18 yaşında kısa bir süre Kasımpaşa Deniz Hastanesi santralında çalıştıktan sonra İsviçre'ye gitmiş ve bir daha Türkiye'ye dönmemişti. Kıbrıslı Türk bir kadınla Lefkoşa'da evlendiği biliniyordu. Olaya en geniş yeri ayıran Hürriyet gazetesi 25 Mart'ta müthiş Türk Esat Selçuk'un hayatının anlatılacağı bir yazı dizisinin duyurusunu yaptı. Dünya polisi Hamburg'da zengin bir Türk iş adamını öldüren ve cesedini parçalayıp kasaya koyan Esat Selçuk adında bir katili arıyor. Türkiye'de asker kaçağı, Libya'da şantajcı, Kıbrıs'ta yuva yıkan, Irak'ta beyaz kadın taciri, yine Bağdat'ta bir hırsız ve cani, Kuveyt'te casus, Kahire'de televizyoncu, Güney Afrika'da elmas kaçakçısı, Formosa'da gazeteci, Hong Kong'da tüccar, Endonezya'da afyon kaçakçısı, Belçika'da dolandırıcı, Almanya'da katil ve 5 kıtada kral ve devlet başkanlarını bile dolandıran Esat Selçuk'un maceralarla dolu hayatını fotoğraflarıyla yarından itibaren Hürriyet'te okuyacaksınız. Gazetenin böyle özgeçmişi olan bir kişi için uygun gördüğü takma isim, eskiden dünyada ün yapmış Türk pehlivanları için kullanılan Müthiş Türk'tü. O günden sonra Esat Selçuk Müthiş Türk diye anılacaktı. Hürriyet'in ertesi gün başlayan Esat Selçuk'un macera dolu hayatı başlıklı, kimin kalem aldığı belli olmayan yazı dizisi tam bir palavra şaheseriydi. Gazeteye göre Selçuk, ben Türkiye'de yaşamak için yaratılmış bir adam değilim. Ben gezip dolaşmalıyım. Her yerde, her kılıkta, ortalıkta görünmeliyim. Sayıları pek az olan bazı birinci sınıf insanlar dünyaya bir sürü ikinci sınıf ahman sırtından geçinmek için gelir. Ben de birinci sınıf biriyim demişti. Ama bu sözleri ne zaman ve kime söylediği belli değildi. Yaklaşık yarım gazete sayfası tutan yazı dizisinin her bölümünde birkaç satır Selçuk'un işlediği bir suçtan söz ediliyor, kalan bölümde hayal gücü kullanılıyordu. Örneğin Fas'ta sahte pasaport temin ettiğinin anlatıldığı bölümün girişi şöyleydi. Basık tabanlı küçük meyhanenin içinde elle tutulacak kadar kesafet peyda eden mavi duman dalgaları, pis bir önlük takan iri kalçalı İspanyol belezinin gidiş gelişleriyle yavaş yavaş yer değiştiriyor, sanki insanda koca bir akvaryumda oturuyormuş intibaını uyandırıyordu. Tuhaf bir şekilde gazetenin tanıtım yazısında Esat Selçuk'un işlediği söylenen suçların çoğundan yazı dizisinde söz edilmemişti. 5 kıtada kral ve devlet başkanlarını bile dolandırdı söylenmişti ama bundan söz eden bir bölüm yoktu. Yine tanıtımda Selçuk'un casusluk yaptığı, uyuşturucu kaçırdığı, şantajdan para kazandığı, beyaz kadın taciri olduğu duyurulmuştu ama bunlar da yoktu. Hürriyet'in 3 hafta sürecek yazı dizisi devam ederken Türk polisi Esat Selçuk'la ilgili Interpol'den gelen bilgileri açıkladı. Buna göre Selçuk'un kayıtlara geçen suçları şöyle sıralanıyordu. Muhtelif ülkelerde gazeteci kimliğini kullanarak ve başka yöntemlerle dolandırıcılık, sahte evrak düzenleme, Güney Afrika'dan kaçırdığı elmasları Kongo'da Hollandalılara yasa dışı yollarla satma, Almanya'da otel soygunu ve Barcelona'da bir mücevher mağazası soygunu. Her seferinde kurtulmayı başaran Selçuk yalnızca İtalya'da dolandırıcılıktan 6 ay hapis yatmıştı. Şimdi ise Türk tüccar Necdet Kumbaracıları öldürmek suçundan aranıyordu. Kendi pasaportuyla bir yıl önce Hong Kong'a gittiği tespit edilmiş, cinayeti işlediği Almanya'ya sahte pasaportla girdiği de anlaşılmıştı. Esat Selçuk'un geçmişiyle ilgili başka bilgiler de ortaya çıkıyordu. Kendisini 4 yaşındayken Darül Aceze'den evlatlık alan kişi, bir dönemin ünlü ses sanatçısı ve plak dolduran ilk Türk kadını olan Fikriye Şakrak Ses'ti. Gazetecilere Esat'ın ne mal olacağı daha çocukken belliydi diyen Şakrak Ses'e göre Esat Selçuk 4 yaşındayken geceleri kalkıp analığının çantalarını karıştırmakta, küpelerini ve yüzüğünü çalıp saklamaktaydı. Şakrak Ses Esat'ı Darül Aceze'ye geri verdiğini de söylüyordu. Onu dadılarla büyüttüm. Esat ismini de ben koydum. Önceleri çocuktur deyip geçtik ama 5 yaşında para çalmaya başladı. İnsanın gözüne baka baka öyle bir yalan söylerdi ki hepimiz şaşırırdık. 6 yaşında yanımızdaki bisikletçiden bisiklet, bakkaldan balon çalmaya başladı. 8-9 yaşlarında mahallenin kedilerinin boynuna taş bağlayıp kuyuya atardı. 10 yaşında bizim oğlan cinsi sapık oldu ve daha o yaşta rezaletlerini ayyuka çıkardı. Nihayet dayanamadım, evlatlıktan reddettim ve götürüp Darül Aceze'ye geri teslim ettim. Dipnot, analığı Esat Selçuk'u anlatıyor. Onu Darül Aceze'den almıştım. Hürriyet 29 Mart 1965. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk bir tekstilci ise Esat Selçuk'un İngiltere'de de faaliyet gösterdiğine ve Rauf Denktaş'ın selamını getirdim yalanıyla çevre edindi Londra'daki Kıbrıslı Türk toplumundan çok sayıda kişiyi dolandırdığını açıkladı. İsmini vermek istemeyen tekstilci İstanbul'daki gazete merkezinden para beklediğini söyleyerek kendisinden borç alan Selçuk'un daha sonra kayıplara karıştığını söylüyordu. Bununla da kalmamıştı. Esat Selçuk, dolandırdığı tekstilciye gönderdiği mektupta verdiğin 300 pound için teşekkür ederim. Fakat sana tavsiyem bundan böyle sen ol, önüne çıkan adama borç verme diye yazmıştı. İşlediğim suçlar bugünkü devirde normaldir. Hürriyet'teki yazı dizisi bittikten sonra Esat Selçuk'un gazeteye yolladığı bir mektup yayımlandı. Cinayetten arandığından beri ilk yaz açıklama yapan Selçuk şunları söylüyordu. 1950 yılından beri dünyanın birçok ülkesinde polisle başımın derde girdiğini kabul ediyorum. Şu anda da Almanya, Amerika, Fransa, Scotland Yard, Ürdün, Japonya ve başka bazı ülkelerin polisi tarafından aranıyorum. İşlediğim suçlar bugünkü devirde normaldir. 1963'te Belçika polisinden kaçtıktan sonra Hong Kong'a gittim. Oradan Almanya'ya geçtim. Herhalde yaratılışımdan öyle olacak heyecanlı bir hayat yaşamayı benimsiyorum. Fakat Hamburg'daki cinayetle alakam yoktur. Rahmetli kumbaracıların zor durumda olduğunu gördüğüm için yardım dahi ettim. Kendisini kesinlikle ben öldürmedim. Tüm bunlar olurken Alman polisi de her yerde Esat Selçuk'u aramaya devam ediyordu. Paris, Beyrut, Hollanda ve Güney Afrika'da olduğu yazılsa da müthiş Türk'ten uzunca bir süre ses çıkmadı. Nihayet 2 yıl sonra 10 Nisan 1967'de İspanya'da yakalandığı haberi geldi. Valencia'da mücevher hırsızlığından yakalanan kişinin sahte pasaport kullanan Esat Selçuk olduğu anlaşılmış ve Almanya'ya iade edilip tutuklanmıştı. Dipnot, Esat Selçuk tutuklandı Cumhuriyet 11 Nisan 1967. Alman polisinin tam 4 ay sorguladığı Esat Selçuk cinayet suçlamasını reddetti. Polisin elinde parmak izi ve benzeri somut delil olmadığı da ortaya çıkmıştı. Selçuk'a yöneltilen suçlamanın tek temeli öldürülen kumbaracıların komşularının ikiliği son zamanlarda sürekli birlikte gördüklerini söylemesiydi. Uzun süren sorgudan sonuç çıkmadı ama mahkeme soruşturmanın sürdüğü ve Selçuk'un hala baş şüpheli olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. 4 ayda cezaevinde kalan Esat Selçuk delil yetersizliğinden beraat etti ve serbest kalır kalmaz ortadan kayboldu. Esat Selçuk serbest kaldıktan tam 1 yıl sonra 23 Mayıs 1969'da Ömer Yüksel sahte pasaportuyla Fransa'dan Almanya'ya giderken yakalandı. Üzerinde 9 ayrı kişiye ait Türk pasaportu, sahte oturma ve çalışma izinleriyle çeşitli ülkelere ait mühürler bulunmuştu. Mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konulan Selçuk'un 1 yıldır sahte oturma ve çalışma izinleriyle yüzlerce Türk işçiyi Almanya'ya soktuğu anlaşıldı. 3 ay sonra Fransa'da aynı suçtan yakalanan bir şebekenin kullandığı sahte mühürlerin Esat Selçuk'un üzerinde bulunan mühürlerle aynı olması, organizasyonun sandıldığından da daha büyük olduğunu ve yalnız Almanya'da değil birçok Avrupa ülkesinde faaliyet gösterdiğini ortaya çıkarmıştı. Sahte pasaportla Almanya'ya girmek dışındaki tüm iddiaları reddeden Esat Selçuk'a göre kendisine iftira atılıyordu. Suçlanmasının sebebi cinayet suçundan 8 ay boyunca özgürlüğünü kısıtlayan Hamburg polisi ve İçişleri Bakanlığı hakkında açtığı tazminat davasıydı. Bu arada Esat Selçuk'un sahte oturma ve çalışma izniyle Almanya'ya soktuğu çok sayıda Türk işçisi sınır dışı edilmişti. Mahkeme tutuklu yargılanan Esat Selçuk'la ilgili de alışılmadık bir karar verdi. Davanın sonuçlanmasını beklenmeden Selçuk da sınır dışı edilecek ve Türkiye'ye gönderilecekti. Belli ki Almanya Esat Selçuk'tan bir an önce kurtulmak istiyordu ama bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktı. Uçağa bindirilmek üzere Nürnberg Havaalanı'na getirilen Selçuk önce tuvalete gidiyorum diyerek kaçmaya çalıştı. Elleri kelepçelenip bindirildiği Lufthansa uçağında sinir krizi geçiriyor numarası yaptı. Bunu kimse umursamayınca uçağa bomba koydum. Bavulumda bomba var diye bağırmaya başladı. Durumu gören pilot uçuşun ertelendiğini ve prosedür gereği uçağın baştan sona aranması gerektiğini duyurdu ve yanındaki polislere "Bu adamı hiçbir şekilde uçağıma almam" dedi. Polisler Selçuk'u başka uçaklara bindirmek istese de olay kısa sürede duyulmuştu ve hiçbir pilot kendisini uçağa almak istemiyordu. Polisler mecburen Esat Selçuk'u nezarethaneye geri götürdü. Bir hafta sonra Esat Selçuk'un Barcelona'ya götürülüp gemiyle İstanbul'a gönderileceği söylendiyse de İspanya makamları ülkeye girişi yasak olduğu için bunu kabul etmedi. Birkaç polis eşliğinde otomobille gönderilmesi de gündeme geldi ama bundan da güvenlik sorunu yaratacağı için vazgeçildi. Esat Selçuk'a müthiş Türk adını takan Hürriyet gazetesi bu gelişmeleri de polisin hudut harici etmeye muvaffak olamadığı Türk başlığıyla duyurup yeni bir başarı hikayesi yaratmıştı. Almanlar ilk girişimlerinden 3 ay sonra 16 Kasım 1969'da Esat Selçuk'u nihayet sınır dışı etmeyi başardılar. Selçuk bindirildiği uçakta yine sinir krizi geçirme numarası çevirip çakmakla yangın çıkarmaya çalışsa da polisler tarafından etkisiz hale getirildi ve uçak yola çıktı. İstanbul'da uçağın merdivenlerinden inerken hiçbir şey olmamış gibi gülümseyen müthiş Türk, gazetecilere 20 yıl sonra Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu söylüyordu. Esat Selçuk havaalanında polisler tarafından gözaltına alındı ama hakkında nasıl bir işlem yapılacağı belirsizdi. Milliyet gazetesi İstanbul polisinin Türkiye'nin adını her tarafta kötüye çıkaran Esat Selçuk'la ilgili dosya hazırladığını ama savcılığın hep yurt dışında suç işleyen Selçuk'la ilgili ne işlem yapacağını henüz bilmediğini, Günaydın gazetesi ise polisin Esat Selçuk'u serbest bırakmamak için suç aradığını ama bulamadığını yazıyordu. Hakkında yalnızca 1948 yılında İstanbul'da açılmış ve zaman aşımına uğramış bir hırsızlık davası vardı. Ünlü dolandırıcı Sülün Osman da emniyete gelerek "Bu adam benim şöhretimi zedeledi" dediği Esat Selçuk'la görüşmek istemiş ama izin verilmemişti. Bir gün sonra savcılık suç delili bulunmadığı gerekçesiyle Esat Selçuk hakkında takipsizlik kararı verdi. Kendisine yalnızca asker kaçağı olduğu suçlaması yöneltilmişti ve serbest bırakılınca Beşiktaş Askerlik Şubesi'ne teslim edildi. Burada da şansı yaver gidecek, karaciğer ve göz rahatsızlıkları sebebiyle askerliğe elverişli olmadığı rapor alacaktı. Artık tamamen özgür olan Esat Selçuk, askerlik muayenesinden çıkışında gazetecilere uzun bir açıklama yaptı. Hamburg'da öldürülen Necdet Kumbaracılar'la 1964 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatlarında tanıştığını ve iyi arkadaş olduklarını söylüyor. "Bu zamana kadar çok suç işledim ama kimseyi öldürmedim. Eğer cinayeti işlemiş olsam koskoca Alman polisi hakkımda tek bir delil bile bulamaz mıydı?" diye muhtemelen haklı bir soru soruyordu. Gazetecilerin en çok merak ettiği şey müthiş Türk'ün bundan sonra ne yapacağıydı. İlk iş olarak senelerdir görmediğim Kıbrıs'taki karımın yanına gideceğim diyen Esat Selçuk, geçimini nasıl sağlayacağı sorusuna ise herhalde ticaret yaparım yanıtını veriyordu. Esat Selçuk siyah akrepe karşı. Selçuk özgür kaldıktan sonra Kıbrıs'a da gidemedi, ticarete de başlayamadı. Çünkü önünde yeni bir yol açılmış ve art arda film teklifleri almaya başlamıştı. Ses dergisinin yazdığına göre 15 yapımcının teklif götürdüğü Esat Selçuk, kendine olan rağbeti görünce açık arttırma düzenlemişti. Dede filmin sahibi Mahmut Dede Hayır en yüksek teklifi yaparak Esat Selçuk'la 4 filmlik müthiş Türk serisi için sözleşme imzaladı. Ses dergisi Selçuk'un kaç lira kazanacağını da şöyle duyuruyordu okurlarına. "Cüneyt Arkın bir film için ne alıyor? Kılı kılına 60 bin lira. Ya Yılmaz Güney? O da 60 bin lira. Peki Kartal Tibet? 40 bin lira. Peki yeni jönümüz müthiş Türk Esat Selçuk ne aldı bir filminden? Sıkı durun. Söylüyoruz. 80 bin lira. Ne biz yanlış yazdık ne siz yanlış okudunuz. Müthiş Türk bir film için 80 bin lira aldı. Cüneytlerin, Yılmazların, Kartalların da papucunu dama attı." Dipnot: Müthiş Türk Yeşilçam'da, Ses Dergisi, Sayı 5, 31 Ocak 1970. Serinin ilk filmi olan Müthiş Türk Esat Selçuk Siyah Akrebe Karşı'nın çekimlerine 1970 yılının Ocak ayında başlandı. Gazeteler yönetmen Osman Nuri Ergün'ün ilk gün saçını başını yolduğunu yazıyordu. Zira taze oyuncu Esat Selçuk sürekli kameraya bakıyor ve tüm uyarılara rağmen elini sürekli cebine sokuyordu. Diğer başrol oyuncusu Nebahat Çehre'nin boyunun Selçuk'tan uzun olması da önemli bir sorundu. Yönetmen Ergün Çehre'nin ayakkabılarını çıkarttırıp karşılıklı sahnelerde dizlerini kırarak oynamasını istedi ve ikilinin boylarını aynı hizaya getirdi. 90 dakikalık filmin çekimleri yalnızca 6 günde tamamlandı. Yeşilçam tarihinin en ilginç filmlerinden biri olan Müthiş Türk Esat Selçuk Siyah Akrebe Karşı, Apollo 12 uzay mekiğinde kullanılacak yakıtın Amerika'dan çalınan gizli formülünün peşine düşen uluslararası çetelerin çatışmasını anlatıyordu. Gizli formül iki parçaydı ve birini ele geçiren çeteler İstanbul'da bulunan ikinci parçanın peşindeydi. Bu amaçla İstanbul'a gelen Arap ve Yunan casuslar karşılarında Müthiş Türk'ü buluyor ve Esat Selçuk formülü ele geçirip Amerika'ya iade ediyordu. Filmin vizyona gireceği 1970'in Nisan ayında Esat Selçuk çok heyecanlıydı. Sinemayı sevmişti. En çok kazanan yıldızlardan daha fazla para da kazanmıştı. Serinin Müthiş Türk Kanlı Görevler Arasında adlı ikinci filminde Hülya Koçyiğit'le birlikte oynayacaktı. 4 film için sözleşme imzalamıştı ama yapımcının şartı birinci filmin gişe başarısı elde etmesiydi. Bu durumda devam filmleri de çekilecekti. Ancak ilk film gişede hezimete uğradı. Bu tarz filmlerin en çok rağbet gördüğü Adana'da bile izleyiciler filme yüz vermemişti. Durum böyle olunca Müthiş Türk'ün sinema kariyeri erken bitti. Yeşilçam'dan bir yıldız kaymıştı. Beyaz Perde'de aradığını bulamayan Esat Selçuk özel dedektif olmaya karar verdi. Süper dedektiflik ismiyle açmak istediği büro için İstanbul Valiliğine yaptığı başvuru cevaplanmayınca soluğu Ankara'da mecliste aldı. Birçok milletvekilinin yanı sıra İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'yla da görüşüp destek istedi. Bakan dilekçesi eline ulaştığında onaylayacağını söylediği Selçuk'u başından savmıştı. Özel dedektiflik için yeni yasa gerekliydi ve başvurunun kabul edilmesi olanaksızdı. Dedektiflik macerasından sonra Esat Selçuk'un adı duyulmaz oldu. Belki Kıbrıs'taki eşinin yanına gidip ticarete başladı, belki de dünyanın herhangi bir ülkesinde ve kim bilir hangi kimlikle asıl mesleği olan dolandırıcılığı yapmaya devam etti. 16. Ayrımın Sonu Sayfa 158.